Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 21 Eylül 2021 günlerden salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. Gündemde tabii ki Covid haberlerim olacak, size aktaracağım Covid notları. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda üst düzey temaslar, üst düzey diplomasi başladı bu hafta ile birlikte. Pazar günü hızlandı, 27'sine kadar sürecek. Joe Biden New York'a geçti, BM Genel Sekreteri ile görüştü. BM Genel Sekreteri'nin küresel duruma dair mesajları var. ABD ve Çin'e yönelik ikinci bir soğuk savaşın olmaması, işbirliği yapılması mesajları var. Türk diplomasisi de hızlanmış vaziyette. Türkiye bir açılışı yapıldı Cumhurbaşkanı tarafından. Diyanet İşleri Başkanı da katıldı. Artık Türkiye'de böyle biliyorsunuz. Boris Johnson, Britanya Başbakanı ağırlandı. Türkiye evinde Cumhurbaşkanı'nın mesajları ve temasları, hem basın hem iş dünyasıyla temasları var. Küresel gündem tabii Amerika-Çin rekabeti. Biden yönetiminin Avustralya ve Britanya ile birlikte bir nevi Anglo-Amerikan paktı, AUKUS kısaltması, Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu aslında işte görünüşte üst düzey, yüksek değerli teknolojide savunma anlaşması ve Avustralya'nın da Çin sahillerini yoklayabilecek nükleer güçle çalışan denizaltı sahibi kılınması. Fransa'nın daha önce bir denizaltı ihalesi vardı 2016 senesinde. Ancak o çöpe atıldı. Fransızlar çok öfkeli. Dün bir parça bakmıştık. Doktor Barış Adıbelli ile konuşmuştuk. AUKUS'un jeopolitik sebeplerini, nedenlerini, jeopolitik hedeflerini konuşmuştuk. Bugün yine devam edeceğiz değerlendirme almaya. Biraz tabii Fransa'dan tepkiler var. Ben dün aktarmıştım size. Haberimiz olmadı. Bize çok geç haber verdiler. Ne Avustralya ne Amerika Birleşik Devletleri diyor Fransızlar. Adeta köpürüyorlar. Dışişleri Bakanı Le Drian'ın ifadesiyle sırtlarından bıçaklanmış durumdalar. NATO'da sonuçları olacak özellikle yeni güvenlik konseptinde diyor Fransa. Avrupa'dan tepkiler geldi ama Avrupa'da Fransa genel anlamda çok da destek bulmuş gözükmüyor. Ama Charles Michel, Konsey Başkanı ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamaları oldu bu konuda. Amerika'ya bir parça güvenilmezlik vurgusuyla yaklaşan açıklamalar. Aktaracağım bugün programın ikinci yarısında da emekli diplomatımız Engin Solakoğlu'na bağlanacağız. Frankofon ülkeleri, Fransızca konuşan ülkeleri de iyi bilen, Fransa'yı iyi bilen bir diplomatımız. Değerlendirmelerini alacağız. Hem Amerika'nın Hint-Pasifik diye adlandırdığı bölgeye yönelik bu girişimi, hem transatlantik bağında bizzat tam da dünya liderliğine geri dönüyoruz derken kendi açısından yarattığı sıkıntılı durum Amerika'nın gerçekten ne anlama geliyor, bunu sorgulayacağız. Tabii Fransızların öfkesi, tazminat da istiyorlar. O öfke bir işe yarayacak mı sorusuna da yanıt arayacağız, değerlendirmelerini alacağız Engin Solakoğlu'nun. Bunun ötesinde tabii başka başlıklar da var. Taliban bakan yardımcılarını duyurdu. Kadın yok elbette. Kız çocukları eğitime falan da dönemiyorlar. Erkek çocukları orta öğretime çağırmışlardı ama kızlar evlerde. Kanada seçimleri var. Justin Trudeau, liberal başbakan, yeniden kazandı ama kan kaybı yaşadığı azınlık hükümetine düşeceği öngörülüyor. Rusya'da seçimlerin kesin sonuçları açıklandı. Kırım'da seçimler yüzünden Türkiye ile Rusya ilişkileri bir parça bir tık gerildi desek yeridir. Türkiye kabul etmiyor. Kırım'ı hala Ukrayna toprağı olarak sayıyor. İdlib'de gerilim var. Sudan'dan ihvancı oldukları öne sürülen askerlerin darbe girişimi, başarısız darbe girişimi haberleri var. Detaylarını aktarmaya çalışacağım vaktim el verdiğince. Daha sonra da programın ikinci yarısında küresel duruma bakacağız. Engin Solakoğlu'nun değerlendirmelerini alacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden ekseni dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de az önce paylaştım. Oradan da tıklarsanız bir de like ederseniz üstelik çok seviniriz. Diyelim başlayalım eksene. Evet, önce Covid haberleri. Salı günleri biraz daha hafif oluyor Covid haberleri. Hafta sonu yığılma oluyor aslında. Dünya çapında pandeminin etkileri Delta varyantıyla beraber sürüyor elbette. Ama bir yandan da hepimiz normal eski hayatlarımıza yavaş yavaş dönüyoruz gibi. Tabii yeni normal bir takım kısıtlamalar içeriyor. Aşı pasaportları, PCR testleri, bunlar da devam ediyor. Dünya Bankası Başkanı David Malpass açıklama yapmış, CNBC televizyonuna söyleşi vermiş ve dünya nüfusunun aşı dozlarını gelişmemiş ülkelere de hızla dağıttıktan sonra %70'i dünya nüfusunun 2022'nin sonuna kadar aşılanmış olacak, bunu görmek istiyoruz demiş. Aşıların yaygınlaşması, tabii gelişmiş ülkeler 1, 2, 3, 4 derken böyle gidiyor doz aşılar, ama gelişmekte olan daha az gelişmiş ülkelerin aşıları yok biliyorsunuz. O yüzden de özellikle Ekim, Kasım, Aralık aylarında aslında belirsiz bir gelecek var. Bu arada aşılamaya rağmen varyantlarında artışı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tabii ekonomileri etkileyecek. Malpass'ta Dünya Bankası Başkanı da pandeminin ekonomiye etkileri perspektifinden de yaklaşıyor. Amerikalı ilaç firması Greystone bu sefer tek doz, bütün varyantlara karşı etkili olacak bir tek doz aşı geliştirmeye başladığını, insanlı deneylere tabii ki başladığını duyurmuş. Ribonükleik asit mRNA dediğimiz, hepimizin artık alıştığımız o teknoloji, yani Pfizer-BioNTech teknolojisi diyelim, bundan olacak. Testler, deneme sonuçları da 2022 yılı başlarında bekleniyor. Çok da zaman geçmeyecek öyle anlaşılıyor. Şurasında Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık bir zaman kalmış durumda. Amerika'da Covid-19 İspanyol gribinden çok daha fazla insanın ölümüne yol açmış. Amerika'da yaklaşık 42 milyon vaka sayısı ulaştı, 42 milyon hatta aştı. 676 binden fazla da can kaybı var efendim. 1918'deki meşhur İspanyol gribi bugüne kadar en ölümcül olanı oydu, ama artık 676 binden fazla ölüyle bu da aşılmış durumda. Mart başından bu yana artık bir böyle binli rakamlar günlük can kayıpları. Türkiye'de de 230 kişi her gün hayatını yitiriyor Covid-19 yüzünden, unutmamak gerekiyor. Amerika bu koşullarda Kasım ayından itibaren ülkeye seyahat edecek, Amerika'ya gidecek bütün yabancı ülke vatandaşlarından aşı kartı talep etme kararı aldı. Tabii yani 72 saat içerisinde bir PCR testi sonucu da isteyecekler aynı zamanda tüm ülkelerden. Beyaz Saray'daki görev gücü toplantısından çıkan karar, 72 saat ve aşı kartı meselesi artık bu belki dünyadaki yeni normallerden bir tanesi de bu haline geldi. Hindistan'da 26 bin vaka sayısı, yaklaşık böyle 20'li 30 bin, 30'lu binlerde Hindistan geziyor. Britanya, Boris Johnson'ın en önemli derdi, Biden'la da bu BM Genel Kurulu vesilesiyle görüşmesinde uçuşların başlaması, çünkü Amerika uçuşları kapatmıştı. En yakın müttefikine de transatlantik uçuşlar Kasım ayı itibariyle Britanya ile Amerika arasında başlayacakmış. Almanya 4600'den fazla vaka, yeni vaka sayısı, onlar da aslında biraz kısıtlamaları gevşettiler desek yeridir. Vatikan'a girişte de yeşil geçiş belgesi şartı getirmişler. İtalya zaten İtalya genelinde bu zaten uygulamaya sokulmuştu. Rusya'da yine 19 bin civarı vaka var. Kazakistan'da da ETA varyantı tespit etmişler. ilk önce Nijerya'da geçen sene Aralık ayında tespit edilmişti. ETA diye artık anılıyor tabii ki bu varyant. Yunan alfabesiyle anılmaya başlanmıştı biliyorsunuz, Delta gibi. Türkiye'de 27.688 yeni vaka tespit edildi. 231 can kaybı Sağlık Bakanlığı'nın dün itibariyle yapmış olduğu açıklamaya göre. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, artık ben her gün anmıyorum çünkü aynı şeyleri yazıyor. Aşı doz oranları, önemli mesafelerin kaydedilmesi ve çağrılar. Türkovak Türk aşısı da bu arada 1100 gönüllüde uygulanmış, herhangi bir yan etkide görülmediğini söylüyor Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Ayşin Kılınç Toker yapmış bu konuda açıklamaları. Türk aşısı da yetiştirilmeye çalışılıyor. Tabii böyle 6 ayda bir, yılda bir aşı meselesi hepimizin artık yine bugünün konusu, Covid konusu, yeni normalimiz oldu. Aslında hepimizin bildiği şeyler. Evet, Covid notları böyle. BM Genel Kurulu dün meşhur Güney Koreli BTS grubu, BTS ya da İngilizce diyelim. Konuşmaları vardı grup üyelerinin, hitabı vardı. Onlar birkaç senedir 2018'den bu yana BM kürsüsünde sürekli görünüyorlar. Hatta Güney Kore Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiler. Bu sene ilk defa diplomatik pasaportla da çıktılar. Gelecek nesiller ve kültür için özel elçi ilan edilmiş durumdalar. Sürdürülebilir kalkınma, bir iklimle ve pandemiyle mücadele. Bugünkü BM, bu seneki BM Genel Kurulu toplantıları, hep dün de aktarmıştım size, bunlara odaklanıyor. Mesajlar vermişler. Daha çok tabii biraz gençliğe yönelik. Ben dinlemiyorum işin doğrusu ama muhtemelen gençler çok dinliyorlar. Biraz böyle kuşak, hani kayıp nesil, kayıp kuşak. Yani nasıl demeyelim kayıp kuşak, onu da bilmiyorum. Pandemi yüzünden eğitimin geldiği durum ortada. İlkokul 1, 2, 3. sınıflarda Türkçe yazmayı bilmeyen çocuklar olduğu falan söyleniyor. Çocuklar 2 senedir zaten eğitim alamıyorlar. Velhasıl bütün dünyada da çok farklı mı emin değilim. Tabii bilmiyorum bütün her ülkeleri, bütün ülkeleri, her ülkeyi bilmiyorum ama burada tabii işte kayıp nesil hikayesinde bir itiraz var BTS grubunun ortak açıklamasında. Kendilerinde yeniden cesaret buluyor ve yeni mücadelelere atılıyorlar demiş. Kucak açan nesil diyecekmişiz. Kayıp nesil demek doğru olmazmış. Değişime hoş geldin diyormuş. İlerlemeye çalışıyormuş. Aşı olmuşlar bu arada. BTS grubunun 7'si de, 7 üyesi de aşı olmuşlar. İngilizce parçalarında pandeminin bitecek olmasına atıfla. Onların da hayatını pandemi belirliyor. Pandeminin içinde bulunduğu dünya sistemiyle çok da ilgileniyor gibi bir ilgilendikleri fikrine kapılamadım ben yaptıkları açıklamadan. Sonuç itibariyle pandeminin de yönetimi belirliyor dünyada olup bitenleri ama onunla pek alakadar olmamışlar. Değişimden bahsederken hangi değişimle değişiminden bahsettiklerinde doğrusu anlayamadım BTS grubunun açıkçası. Belki birazcık yaşlandığımdan mı bilemiyorum artık. Evet, böyle işin tabii siyaset magazini Güney Koreli pop grubunun BM'den verdiği mesajlar. Amerikan Başkanı Joe Biden da ev sahipliği yapıyor. BM'ye ev sahipliği yapan ülkenin başkanı olarak ve ilk başkanlığının genel kurul konuşmasını da yapmak üzere New York'a gitti. Bugün yapacak. Tabii saat farkı var Amerika ile. O yüzden elimde henüz notları yok. Yarına birikecek. Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın da konuşmasının bugün yapılması bekleniyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le kaldığı otelde Biden bir araya gelmiş. Amerika geri döndü. BM'ye ve değerlerine inanıyoruz demiş. Aslında Amerikalılar sürekli uluslararası düzen temelli uluslararası sistem diyorlar. Bu tabii BM sistemini mi kastediyorlar? Orası pek anlaşılmıyor ama Biden BM ve değerlerine demişti. BM çok taraflılık, en çok BM'de başka başka ülkelerin farklı çıkarları olması bakımından Amerika pek de bunu destekleyen bir ülke değil işin açıkçası. Ama Biden böyle demiş. Evet, ilk konuşmasını yapacak. BM'ye bağlılığı güçlü biçimde ifade edeceğini söylüyor. Antonio Guterres'in ise Associated Press, Amerikan Associated Press haber ajansına verdiği kapsamlı bir söyleşi var. Önemli ikazlarda bulunmuş BM Genel Sekreteri. Genellikle suya sabuna dokunmayan bir genel sekreter desek çok yeri olur herhalde. Amerika ve Çin'e çağrı yapıyor AP haber ajansıyla söyleşisinde. İlişkilerini yeniden inşa edip yeni bir soğuk savaştan kaçınmalarını istemiş genel sekreter. İki büyük ekonomik güç iklimle ilgili işbirliği yapabilir, ticaret, teknoloji sorunlarını müzakere edebilir, insan hakları, ekonomi, online güvenlik, efendim Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik hikayelerini filan, bunlar zorlu zamanlardan geçiyoruz. Ne yazık ki karşı karşıya gelme ihtimali var. İki güç arasında yeniden işleyen bir ilişki geliştirmesine ihtiyacımız var demiş BM Genel Sekreteri. Askeri tehditlerin dünyayı böldüğünü söylemiş. Yani dünya tabii bu içinde yaşadığımız kapitalist sistemde nasıl bir birlikte hareket edebilecek? Ben orayı pek çözemiyorum açıkçası ama Antonio Guterres, ay dünyamız bölündü. gergin ilişkiler hızlıca onarılsın gibi bir takım açıklamalar yapmış. Tabii vurguladığı bir şey önemli. Diyor ki geçmişte de Soğuk Savaş sırasında Amerika ile Sovyetler Birliği arasında problemler vardı ama orada daha net kurallara dayalı bir husumet vardı ve iki ülke de, iki tarafta nükleer savaş riskinin farkındaydı. İşlerin kontrolden çıkmaması için arka kanal diplomasileri, forumları falan vardı. Şimdi biraz daha tehlikeli diyor. Şimdi de yaratılır o arka kanal meselesi sonuç itibariyle. İşte Soğuk Savaş'ın buna engel olacağı görüşünü dile getirmiş. Onun görüşü şimdi eskisinden daha sıkıntılı olur Soğuk Savaş çıkarsa. Akışkan bir süreç var gibi vurgular yapmış. AUKUS'a atıf yapıyor. Birazdan emekli diplomatımız Engin Solakoğlu'yla da konuşacağız. Biden yönetiminin geçen hafta duyurduğu Avustralya ve Britanya ile birlikte bir güvenlik paktı. Hassas nükleer teknoloji. Avustralya'yı nükleer silahlı güç haline getirmeyecek, yanlış anlaşılmasın, ama nükleer güçle çalışacak denizaltıları olacak. En azından açıklanan şey bu. Onun için demiş ki AUKUS'la ilgili daha karmaşık bir puzzle'ın küçük bir parçası demiş AUKUS'u için. Tabii Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki buna itiraz etmiş, biz Guterres'le aynı fikirde değiliz demiş. Çin'le demiş, bizim aramızdaki ilişkinin doğasını çatışma belirlemiyor, rekabet olarak tanımlıyoruz demiş. Yeni Soğuk Savaş'ı hedeflemiyoruz biz, katiyetle demiş. Böyle bir BM Genel Sekreterinin AP Haber Ajansı'na söylesini aktarmaya çalıştım. Joe Biden bu arada yanılmıyorsam 22 Eylül'de şu meşhur daha önce duyurduğu iklim zirvesi sanal alemde BM Genel Kurulu toplandı ama toplantıların azımsanmayacak bir kısmı pandemi nedeniyle de hala sanal ortamda yapılacak. 22 Eylül'de Biden'ın iklim meselesine odaklanacağı, koronavirüs vakasına odaklanacağı bir zirvesi olacak. Rusya lideri buna katılmayacakmış yalnız. Başkasını görevlendirecekler herhalde. BM'de Türk diplomasisi de bu arada oradan da notlar var. Türk evini binası açıldı New York'ta. Cumhurbaşkanı yaptı açılış törenini. Türkiye'nin bir gökdelen dikilmiş sonuçta. New York dediğiniz her yerinde bir gökdelen var zaten. Onlardan bir tanesi de Türk evinin de bulunduğu gökdelen. Bu binanın Türkiye'nin büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt olduğunu söylemiş. Allah, ben de New York'a gittim. Orada bir sürü başyapıt var. Dolayısıyla her birine başyapıt dersek nasıl çıkacağız bu işin içinden bilemeyeceğim. Ama yani tabii Türkiye'yi Amerika'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir mekan olabilir elbette. Cumhurbaşkanı daha çok bu dünya beşten büyüktür. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha merkezci, daha kapsayıcı, daha adil bir küresel düzeni savunduklarını söylemiş. Yani genelde böyle çok kutuplu düzende ülkeler kendi çıkarlarının peşine düşmeye başladıkları zaman pakt haline geliyor. Ondan sonra da savaş çıkıyor. Genellikle hayırlı sonuçlanmıyor ama hani hegemon bir gücün olup herkesin tepesine sopayla vurması da maalesef yaşadığımız son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi, o da iyi bir şey değil. Ama hani bunun çözümü herhalde biraz daha sistemin içeriğiyle ilgili olsa gerek. Emperyalist sistemde böyle çok kültürlü, çok merkezli falan öyle pek de bir işe yarayacak diye düşünmüyorum doğrusu ben, ama Cumhurbaşkanı öyle düşünüyor. Velhasıl daimi temsilciliği Türkiye'nin, New York Başkonsolosluğu dahil toplantılar, sergi salonları, böyle bir Türk evinin açılışı var. Boris Johnson da ağırlamış Cumhurbaşkanı. New York Times heyetiyle bir araya gelmiş. Amerikan iş dünyasının temsilcileri, Türk-Amerika İş Konseyi TAİK düzenlemiş. Orada tabii ilişkilerin ticari yanlarına atıf yapan bir konuşma yapmış Cumhurbaşkanı. İş dünyasını daha aktif olmaya davet etmiş. Dışişleri Bakanı'nın da temasları var Çavuşoğlu'nun. Ha, Türk diplomasisi adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan'a gidip Atina Belediye Başkanı kültür turizm alanında işbirliği için Türkiye'yi ziyaret etmişti Mayıs ayında. Ona binaen onun ziyareti olmuş bu arada. Miçotakis'le görüşmüş. Cumhurbaşkanı da bu arada New York'ta Yunan Başbakanı'yla görüşecek diye biliyorum. Zamanını henüz bilmiyoruz. Evet, böyle bir BM çerçevesi var elimde şu anda. Tabii başka şeyler de var ama pandeminin gölgesinde geçiyor yine BM Genel Kurulu da. Geçen senekinden bir tık daha diyelim yüz yüze katılım olduğunu söyleyebiliriz. Efendim 16 Eylül Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Britanya'nın şu meşhur baş harfleriyle anılan AUKUS, Avustralya, A, Birleşik Krallık, United Kingdom, UK, US, Amerika, bunun kısaltmasından. Şimdi bu savunma paktı ilan edildi ama tabii Fransa'nın 2016'da Avustralya'dan aldığı bir ihale vardı. Denizaltı ihalesi, konvansiyonel olduğu söyleniyor. Barakuda tipi diyorlar saldırı helikopter denizaltılarına. Tabii AUKUS projesi bir anda Avustralya'nın bu ihaleyi çöpe atmasıyla sonuçlandı. Üstelik biraz da haber etmemişler. Yani Biden yönetimi Avrupalıları daha çok Trump'tan önemseyeceğini söylüyordu ama Fransızların ruhu duymamış anladığım kadarıyla. Bir saat ya beş saat önce filan ruhları duymuş. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi Fransa köpürüyor tabii çünkü Amerika önemli bir ortak. NATO'da ortak. Transatlantik İttifakı işte Amerikan devriminin en önemli, Britanya'ya karşı mücadelesinin en önemli gücü, tarihsel ilişkileri var Fransızların. Çok öfkelenmiş gözüküyorlar. Fransa içerisinde Javier Bertrand, Jean-Luc Mélenchon gibi muhalif isimler NATO'dan çekilelim çağrıları yapıyorlar. Amerika'dan yenilen bu kazıktan sonra Sarkozy'nin eski bakanı Javier Bertrand, acil NATO zirvesi düzenlensin, Amerikalılara bize saygı duyuyorlar mı diye bir soralım bakalım gibi açıklamalar yapmış. Fransız yönetimi diyor ki açıkça bundan sonra NATO'nun yeni konseptini etkiler. Yani siz bize Pasifik bölgesinde böyle bir kazık atarsanız biz de NATO içerisinde problem çıkartırız demeye çalışıyor. Ama çıkartacak mı tam bilmiyoruz henüz. Şimdilik Fransız hükümetinin açıklaması, Avustralya'dan bir tazminat talep edecekleri o anlaşılıyor. İhale çöpe gittiğine göre muhtemelen tazminat ödeyecek tabii zavallı Avustralyalılar. Hem nükleer 8 adet nükleer denizaltının parasını ödeyecekler, üstüne bir de en büyük ticaret ortakları Çin'e karşı meydan okuma haline gelecek mesele ama bir de üstelik Fransa'ya da tazminat ödeyecekler, öyle gözüküyor. Tabii serbest ticaret görüşmeleri var Avrupa Birliği ile Avustralya arasında. Fransızlar onu da baltalayabilirler, baltalarlar mı onu da göreceğiz. Ama Fransa Cumhurbaşkanlığı dün bir açıklama yaptı. Amerika hiç bize AUKUS'tan bahsetmedi. Yani ruhları duymamış gerçekten Fransa'nın. Elize Sarayı'nın açıklaması gerçekten çok öfkeli. Haziran'dan beri şüpheleniyorlarmış ama tabii Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'la Haziran'da görüşmüştü. Ve Morrison Amerikalılarla bunları konuştukları da biliniyor ama sır vermiş, sır vermemiş, hiçbir şey söylememiş. Dolayısıyla son dakikaya kadar da saklamadıkları için çok öfkeliler. Elçileri geri çağırdılar Amerika'dan ve Avustralya'dan Fransızlar ama Britanya'ya dokunmadılar. Onlarla çok sorunları var. Dışişleri Bakanı Le Drian, yancı Britanya diye böyle bir açıklama, her zaman fırsatçı olmuştur bunlar diyorlar. Böyle bir çerçeve var. Scott Morrison açıklama yapmış. Macron'la görüşmeyeceğini söylüyor. Biraz gönlünü almaları gerekiyor aslında. Yaklaşık 66 milyar Amerikan dolarını kaybediyor Fransa açıkçası. Şu an hani fırsat yok görüşmeye gibi cümleler de kuruyorlar. Avrupa'dan tepkiler. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel BM Genel Kurulu için New York'a gitmişti. Orada açıklama yapmış ve AB Trump yönetiminden AB memnun değildi. Yararlı bir müttefik olmadığı çok açıktı ama Joe Biden yönetimi Amerika geri döndü diyerek tarihi mesaj vermişti. Şu an sorguluyoruz bunu. Amerika geri döndü ne demek? Başka bir yerlere mi döndü diye bir soru ortaya atmış. Temel ilke şeffaflık müttefikler için ve güvendir diyor Charles Michel. Peki biz ne görüyoruz? Net şekilde sadakat eksikliği vurgusu yapmış. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen de benzer bir tepki vermiş. Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye kabul edilemez muamele yapıldı demiş. Ne olduğunu, neden olduğunu anlamak istiyoruz. Vallahi ben anladım. Yani modelleyen anlamamış ama açıkçası çok anlaşılır aslında. Ben aslında fakat Britanya'nın eski Fransa Büyükelçisi aynı zamanda NATO'daki daimi temsilciliği de yürütmüş Peter Rickett açıklama yapmış. Rickett diyor ki bu iş yani Fransa'nın elinden Avustralya denizaltı ihalesini kapmak ittifaka pahalıya patlayabilir, zarar verebilir. Avrupalılar alternatif güvenlik kaynakları arayabilirler diyor. Yani ben çok emin değilim işin doğrusu ama tabii ki kendi görüşü önemli de bir diplomat. Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev ise meseleye biraz daha küresel boyutta bakmış. AUKUS dediğiniz Rusya ve Çin'i hedefleyen bir pakt diyor. Tüm Asya güvenlik mimarisini riske atacak bir şey diyor. O da dün aslında Barış Adıbelli ile konuştuğumuzda o da benzer bir şey söylemişti. Quad'la birleştiriyor. Yani Quad Asya'nın NATO'su ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya'dan oluşan çok da etkili olmayan bir yapıydı. Şimdi AUKUS'un Quad'a eklemlenmesi ve bir çeşit Asya NATO'su prototipini Amerika'nın şekillendirmek istediğini söylemiş. Aynı hedefi görüyor demiş. Ve ama burada tabii Fransa'ya böyle bir kazık atılması dikkat çekici diyor Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri. Görünüşe göre Atlantik dayanışmasının bir bedeli var diye biraz da ironik bir biçimde dalga geçmiş. Şimdi tabii Avrupa Birliği'nin prestijini de zedeleyecek bir takım koşullar yaratarak bunu yaptığını söylemiş. Ayrıca Afganistan politikaları içerisinde Amerika'nın Afganistan'dan çekilerek bir riskli bir durum yarattığını söylemiş. Özellikle göç krizi 2015'tekinden beter olacak diye de bir öngörüsü var. Efendim böyle bir Rusya tarafından da karşılanma biçimini aktarayım. Afganistan'da Taliban hükümeti, yeni hükümet bakan yardımcılarını açıkladı. Saymayacağım isimlerini, zaten bir önemi yok. Kadın Bakanlığı falan zaten efendim iyiliğe davet ve kötülükten sakındırma yeniden isimlendirmişler. Bakanlığına çevirmişler. İyilik, kötülük böyle bir acayip bir şey. Velhasıl kadının adı yok diyeceğim. Klişe tabirle Afganistan'da kız çocukları da eğitime geri dönecekmiş. En kısa sürede dönecekler gibi bir vurgu var. Aslında tabii Afganistan'ın doğusunda Nangarhar bölgesinde Celalabad'da saldırı olmuştu. IŞİD Horasan grubunun saldırıları Taliban açısından önemli. Bu saldırıların artması da bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir saptaması vardı. Pandora'nın kutusunu bıraktı Amerika Afganistan'dan çekilirken, hem de açık halde diye. O kutunun içerisinden işte terör, radikal aşırılıkçılık, dincilik, efendim uyuşturucu ticareti çıktı diyordu, demişti Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Putin. Hindistan'da Afganistan çıkışlı 3 ton eroini ele geçirmişler. 2.7 milyar dolarında değerde. Hindistan Kaçakçılık Kurumu açıklamayı yapmış. Şimdiden böyle bunlar bilinmiyor muydu? Biliniyordu aslında ama işte Taliban vesilesiyle bu çok da değişecek mi? Ondan da emin değiliz. Yasaklayacağız diyordu Taliban. Böyle bir durum. Evet. Kanada dedim başlangıçta. Evet. Justin Trudeau, Kanada'nın liberal lideri, başbakanı yeniden seçildi. Planlanandan 2 yıl önce erken seçim yapıldı. Aşının getirdiği kısıtlamalar, aşı zorunluluğu eşliğinde, protestolar eşliğinde yeniden başbakan kaldı. Üçüncü kez 2015'ten bu yana. Fakat tabii partisi 308 milletvekilliğinden sadece 156'yı almış. %31.7 aslında. Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti %34.1'e ulaşmış ama seçim sistemi yüzünden onlar sadece 121 vekilde kalmışlar. Azınlık hükümeti kurmaya çalışacak Justin Trudeau ama buna rağmen diyor ki bize Kanadalılar liberallere yeniden açık bir güvenle çalışma misyonu verdi diyor Justin Trudeau efendim. Evet, Rusya ve de dün aslında aşağı yukarı çıkan %99 sayılında çıkan sonuçlar net. 49.82 ile Birleşik Rusya Partisi iktidardaki seçimlerin galibi ilan edildi. %5 barajını aşan Komünist Parti'nin oylarında yükseliş var tabii. Adil Rusya, Komünist Parti, Adil Rusya, Liberal Demokratlar, Yeni İnsanlar Partisi meclise girecek. Komünist Parti %13'den 19'a çıkartmış gözüküyor. 6 puanlık bir artış var. Adil Rusya'da sol kanat bir parti. Onların da %7.42 oyları hiç aslında 19'a 7 ilave edersek çeyreği Rusya solu anlamına geliyor. Bundan sonra katılım oranı da %51'den fazla olmuş. 2016'da %47 olarak açıklanmıştı. Evet, komünistlerin bir Moskova'da izinsiz protesto gösterisi var. Akşam saatlerinde yapmışlar. Kimse de dokunmamış. Tabii uzaktan e-postayla e-oylama daha doğrusu, ki çok siber saldırılar gerçekleştiğini söylüyor Rusya makamları. Benzeri görülmemiş saldırılar düzenlendiğini, çevrim içi altyapısına yönelik 950'den fazla saldırı yönlediklerini söylüyorlar. Özellikle Amerika, Almanya, Ukrayna kaynaklı olduğunda belirtiyorlar. Bir yıldırma harekatı var diyor Rusya tarafı. Avrupa Birliği'nden özellikle Avrupa Parlamentosu'nun raporuyla. Dışişleri Sözcüsü Zaharova Avrupa Birliği'ni çifte standartla suçlamış. Almanya'da 4 uluslararası gözlemci 26'sında seçimleri izleyecek. Bizde 59 ülkeden 245 gözlemci, 10 uluslararası kuruluş, akredite olmuş diplomatik misyonlardan 57 diplomat vardı. Kimin gözlemcisi yetersiz diye de sormuş efendim. Tabii Kırım'da da düzenlendi. Kırım federal sisteme katılmıştı referandumla 2014'te. Birleşik Rusya Partisi %63.3 çıkmış Kırım'da. 5 milletvekili Kırım'da, Kırım'ın 5 milletvekili Birleşik Rusya temsil edecek. Ama bu konuda Türk Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Duma seçimlerinin Kırım sonuçlarını Türkiye hukuken geçerli saymıyor dedi Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç. Zaharova yanıt vermiş Ankara'ya. Asla göz ardı etmiyoruz biz bu tür açıklamaları. Ve Moskova'dan ilgili kınamaları, hatırlatmaları, eleştirileri duymaktan yorulmamışlarsa demek ki sabırlılar demiş, ince eleştiri yapmış. İlişkileri olumlu etkilemez vurgusu var. Kırım senatörü Olga Kovitidi de aynı şekilde Rusya'nın iç işlerine müdahale anlamına geldiğini, Türkiye'nin tepkisinin dile getirmiş. Çünkü hukuki ve yasal Rusya açısından bu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da açık bir biçimde bu tür açıklamaları kabul etmediğimizi belirtiyoruz. Türk meslektaşlarımıza da söylüyoruz demiş. Üzüntü duyuyoruz ama anlatmaya devam edeceğiz demiş. Bu arada Rusya'da bir sabır küpü gibi bir şey yani. Evet, Rusya ile ilgili notlar bunlar efendim. Şimdi tabii 26'sındaki Almanya seçimlerine bu hafta sonuna doğru bakmaya çalışacağız. Orada da büyük bir rekabet Merkel sonrası için. Rusya seçimleri bitmiş oldu burada. Orta Doğu'dan birkaç başlık vereyim. Konuğu da arayabilirsek yavaş yavaş arkadaşlar, çünkü süremi aştım birazcık. İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 17 havan toplu saldırı düzenlemiş El-Kaide. Maalesef İdlib yavaş yavaş ısınıyor, öyle diyelim. Lübnan'da yeni hükümet güvenoyu aldı. Necip Mikati hükümeti 24 üyeli, büyük bir çöküş yaşanıyor. Enerji krizi yaşanıyor biliyorsunuz Lübnan'da. Orta ve kısa vadeli kurtarma programına destek için IMF ile müzakereleri başlatacağız diyor Mikati. Lübnan'da Araplarla, Arap ülkelerini, Körfez Araplarını kastediyor büyük olasılıkla, Lübnan'ın yanında durmaya çağıracaklarını. Seneye de seçimler var zaten. Bakalım bu Mikati hükümetinden ne çıkacak, onu birlikte göreceğiz. Son olarak Tunus'u aktarıp hemen konuğuma dönmek istiyorum. Tunus'un Cumhurbaşkanı Kays Said 25 Temmuz'da milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya almıştı. Meclisin yetkilerini dondurmuştu. Başbakanı, ihvancı başbakanı, ihvanla çalışan teknokrat başbakanı görevden almıştı. Şimdi hatta Avrupalılar böyle şeyler yapmayın, biz ne istiyorsak onu yapmanız gerekiyor demişti. Kays Said pek umursamıyor Avrupa Birliği'ni, öyle gözüküyor. İstisnai kararların devam edeceğini, devleti koruma sorumluluğu taşıdığının altını çizmiş kendisi. Tabii İhvan bunu bir darbe olarak yansıtmaya çalışıyor. Kays Said de bu yanıtı vermiş. Ha, Sudan'ı unutmuştum, onu da aktarayım. İhvan darbesi diyorlar. Bilemiyorum ben detaylarına henüz, çünkü sabahtan beri çok karışık haberler, ama bir grup asker Hartum'da darbe girişiminde bulunmuş ama başarısız olmuş. 40 subay gözaltına alınmış. Ömer Elbeşir'den kalma subaylar oldukları da iddia ediliyor efendim. Evet, ilk bölümü böyle tamamlayalım ve telefonumuzun diğer ucunda emekli diplomatımız Engin Solakoğlu var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, biraz da beklettim sizi. Bir türlü gündem çok yüklüydü bugün. Tamamlamakta zorlandım. AUKUS Rica kısmını da dilim döndüğünce son notları aktarmaya çalıştım. Şimdi herkesin dikkati Afganistan'a çevrilmişti. Hemen arkasında meşhur dünya diplomasisinin taşındığı BM Genel Kurul toplantıları filan derken öncesinde Joe Biden, Avustralya ve Britanya başbakanlarıyla birlikte bir pakt diyelim, güvenlik yüksek düzeyde teknolojinin paylaşımının içeren bir güvenlik paktı. Kuantum, işte yapay zeka gibi bir takım şeylerle de süslü ama anladığımız kadarıyla aslı Avustralya'nın Fransa'dan 2016 senesinde aldığı nükleer olmayan denizaltıları nükleer denizaltılarıyla değiştirecek ve Avustralya'yı da nükleer denizaltı, nükleer güçle çalışan, yanlış anlaşılmasın diye hep altını çiziyorum ben birkaç gündür, çünkü herkes Avustralya nükleer güç olacak diye yorumluyor ama denizaltıları olacak eğer gerçekleşirse. Fakat bir pakt birdenbire. Fransa kısmına gelmeden önce Hint-Pasifik açısından size sormak istiyorum. Amerika neden cebinden şimdi Anglo-Amerikan dünyayı yansıtacak böyle bir pakt çıkarttı? Ve hatta belki de evet eklemek de gerekiyor, transatlantik Avrupa kanadındaki önemli bir müttefikini de zorda bırakacak bir biçimde neden böyle bir pakta yöneldi?
Ceyda Hanım, şimdi şöyle bakmak lazım. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Biden seçildikten sonra yapacağı önemli adımlar arasında zaten beklenen bir şey güç merkezini, yani ağırlığını Pasifik bölgesine aktarmaktı. Neden? Çünkü işte Çin'i kendisine ister rakip, hani düşman değil kendi deyimleriyle ama rakip olarak görüyor. Şimdi rakip olarak gördüğünüz bir ülkeyi zaten benim gördüğüm kadarıyla ve tahmin ettiğim kadarıyla imha etmek değil amaç. Amaç bir miktar kolunu bükmek, kendi bölgesinde ben buradayım demek. Şimdi bunun yapmasının araçları var. Bu araçlardan bir tanesi malum Hindistan. Hindistan'ın varoluşsal Çin'le zaten bir itişmesi var. Dolayısıyla geçmişte Sovyetler Birliği döneminde Doğu blokuna yakın duran Hindistan çok değişti. Modi'nin de zaten yani gelmesiyle birlikte yani Batı emperyalist kanada daha yanaşan, zaten ekonomik anlamda da buna da mecbur olan bir Hindistan var. Bu puzzle'ın, yani bu bulmacanın daha aşağıda, yani Güney Pasifik ayağında da Avustralya gibi çok önemli bir ülke var. Avustralya'yı da bu ittifaka katmak ve Avustralya zaten geleneksel anlamda Batı ittifakının bir parçasıdır ama bugüne kadar özellikle bu non-proliferation, yani nükleer silahların engellenmesi vesaire gibi konularda hassasiyet gösteren bir ülkeydi Yeni Zelanda ile birlikte. Şimdi Yeni Zelanda çok dikkatlerden kaçtı tabii. Yani biz bir tek sempatik bir başbakanla biliyoruz Yeni Zelanda'yı ama
evet.
Bu anlaşmaya en şiddetli tepki gösterenlerden biri de Ardern oldu. Yani Yeni Zelanda'nın başbakanı oldu. Yani siz başımızı belaya sokacaksınız. Hani buralara nükleer bir şeyler getiriyorsunuz diye. Şimdi nükleer
bizim sularımızda geçsin istemiyoruz dedi, değil mi?
Çünkü 1985 yılında yanlış hatırlamıyorsam Avustralya ve Yeni Zelanda'nın böyle bir prensip anlaşmaları var. Yani bizim sularımızda, bizim yakınlarımızda nükleer deneme yapılmayacak, nükleer enerjili gemiler yüzmeyecek vesaire. Bunu hatırlattı ve protesto etti. Şimdi yalnız şuna bakmak lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şu andaki dünya sisteminin hegemon ülkesi ne olursa olsun. Yani arada bir Trump parantezi de yaşanmış olsa sonuçta Batı İttifakı'nın hegemon ülkesi. Şimdi Amerika bu büyük adımı atarken tabiatıyla Avrupa'da bir takım taşları devirdi. Yani porselen dükkanındaki fil gibi. O arada Fransa araya gitti. Yani evet. Fransa'nın önemli bir silah endüstrisi var. Yani Fransa hı hı. dünyanın en çok silah satan üçüncü ülkesi. Zaman zaman unutuyoruz bunu. Ve Fransız ekonomisi için en az bir otomotiv sanayi kadar, hatta daha da fazla önem taşıyan bir sektör. Üstelik Fransa hani bir takım şeyleri, parçaları bir araya getirip silah yapıp satmıyor. Gerçekten bir teknoloji üretiyor. Yüksek teknoloji üretebilen bir ülke. Buna da çok yatırım yapıyor. Bunun da karşılığını almak istiyor. Şimdi bunun Atlantik İttifakı'na yansımaları ne olacak kısmına gelirsek. Şimdi Fransızları ben günlerdir takip ediyorum, konuşuyorum. Fena halde, yani işte sırtımızdan bıçaklandık, öldük bittik, mahvolduk, bu NATO'da işte böyle, Amerika'da böyle filan gibi şeyler duyuyoruz. Ama Fransızların tepkileri büyük ölçüde gayri ciddi. Bunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Avrupa'nın kendi savunmasını oluşturması gerektiğini biz zaten hep söylüyorduk diyor. Evet, söylüyorlar ve söylemeye de devam edecekler 30-40 yıl daha belki. Kalırsa Avrupa o zamana kadar. Çünkü Avrupa'da Fransa dışında hiçbir ülkenin elini cebine atıp kendi kendine ordu kurmaya falan niyeti yok. Çünkü orada birincil öncelik bir sonraki seçimlerde kazanabilecek refah seviyesini korumaktır. Batı Avrupa evet. ülkeleri bakımından. Doğu Avrupa ülkeleri bakımından ise Amerika ne diyorsa zaten kanundur. Yani evet. dolayısıyla Fransa'nın böyle kendi başına, ben burada ben şimdi Avrupa'yı alırım, NATO'dan da şey yaparız, biz ayrı bir şey yaparız, NATO'yu engelleriz iddiaları bence anlamlı değildir. İkincisi de Fransa
yeni konsepti biraz baltalayabiliriz gibi şeyler gördüm ben. NATO'nun
huysuzluklar yapacaklardır. Fransızların hı hı. huysuzlukları meşhurdur. Yani evet. itiraz ederler, bir şeyleri bloke ederler vesaire, ama netice itibariyle Fransa'da Batı blokunun, emperyalist Batı blokunun çok önemli bir ülkesidir. Yani Amerika bu zararı bir şekilde tazmin edecektir Fransa'ya. Bunun illa maddi olması da gerekmez. Kaldı ki şimdi biraz önce okudum, yani şeyin Naval Group, yani bu denizaltıları inşa edecek devlet iştirakı olan şirket Avustralya ile şeye başlamış. Müzakerelere başlamış.
Tazminat.
Tazminatla ilgili olarak. Şimdi bu birinci husus. İkinci husus, ben birkaç dönemdir yani takip etmeye çalışıyorum. Şimdi Amerika'nın bir Pasifik, yani Hindistan'ı, özür dilerim, Çin'i çevrelemekle ilgili bir önceliği var. Bu tabiatıyla yani şey diye düşünmemek lazım. Yani bir tarafa ağırlığını veriyor, öteki tarafı tamamen unutuyor. Hayır, oraları başka aktörlere, taşeronlara bırakarak kendisinin de kısmi desteğiyle oraları da kontrol etmek isteyecektir.
Yani şunu sorabilir miyim arada? Avustralya'daki denizaltı ihalesinden etti belki Fransa'yı, ama Hint-Pasifik perspektifinde Fransa'yı da dahil edecektir görüşü var. Fransa'nın da zaten o bölgede Güney Asya'daki eski sömürgelerine bir sarkma durumu vardı. Bu bağlamda oralardan belki bu işler şey yapılabilir mi? Amerika açısından yönetilebilir hale getirilmesi düşünülüyor olabilir mi? Fransa'yı yeniden orada bir şekilde şimdi, Amerika'nın yanında görmek bağlamında.
Yani şunu unutmayalım. Fransa, evet, yani biz Avrupa ülkesi olarak biliyoruz ama Fransız donanmasının üçte ikisi Pasifik'te zaten. Çünkü orada irili ufaklı çeşitli adalar,
adacıklar,
bölgelerde evet. vesairede evet. ciddi bir askeri güç bulunduruyor. Belirli bir projeksiyon kabiliyeti, yani güç projeksiyon kabiliyeti var Fransa'nın. Ancak evet. bu kabiliyet ABD açısından yeterli bir kabiliyet değil. Yani Çin'i sıkıştırmak bakımından. Çünkü son tahlilde Avrupalılar, Fransızlar da buna dahil, Çin'le karşı karşıya gelmekten kaçınıyorlar. Yani evet. Çin'le çok fazla boy ölçüşmek, çünkü çok basit endüstrileri buna. Yani Çin'de çip üretimi aksadığı zaman örneğin bir şey üretilemiyor yani Avrupa'da. Onun evet. için yani
şu burada çipler.
Çok fazla bir, yani o yüzden biraz daha Çin'in tehlikesini yakından hisseden ve yani yakından hissedebilecek ülkeleri içine alan bir ittifak oluyor. Dediğiniz doğru. Mutlaka Fransa'da bunun içinde yer alacaktır. Ama orada yani benim işaret etmeye çalıştığım husus şuydu. Nükleer denizaltı başka bir şey. Konvansiyonel denizaltı başka bir şey. Büyük okyanus biliyorsunuz çok büyük bir okyanus.
Evet,
yani biz
evet.
Hint okyanusu veya işte Pasifik vesaire diyoruz ama yani arada kara olmayan binlerce, bazen on binlerce kilometre seyretme evet. kabiliyeti olan gemilere ihtiyacınız var. Şimdi bu birinci husus. O açıdan yani oraya nükleer ülke olacak olmayacak onu bilmiyoruz ama eğer bir ülke nükleer güçle işletilen bir denizaltıya sahipse buna rahatlıkla nükleer füze de konulabilir. Yani hatta buna ihtiyaç bile yok. Yani nükleer füze koymakta bir sıkıntı yok. Zaten siz boşu boşuna nükleer füzesiz bir nükleer denizaltıyı ortalıkta dolaştırmazsınız. Yani bu bir, ama dediğim gibi Çin'e bir gözdağıdır. Yani ben yakınındayım. Hani kendine dikkat et. İşte Spratly Adaları, şunlar bunlar, Tayvan tabii başta olmak üzere. Yani çok fazla bir yere sıçramazsa ben şahsen bir savaş olacağı, bir ufukta savaş göründüğü falan fikrinde değilim. Çünkü zamanında Sovyetler Birliği'nden farklı olarak Çin ve Amerikan ekonomileri dünya ekonomisi içerisinde belirli bir tamamlayıcılık etkisine sahipler. Yani Çin'in de zaten hani ben Amerika'nın yerini alayım siyaseten gibi bir niyet yok. O daha ziyade şimdi 400 milyon küsurluk bir orta sınıf oluşturdu. O orta sınıfı oluştururken belirli eşitsizlikler toplumda yaşanıyor Çin'de. Normalde kendine sosyalist diyen bir ülkede olmaması gereken şeyler var. Xi Jinping gördüğümüz kadarıyla bu eşitsizlikleri giderecek bir, refahı daha fazla dağıtacak bir sürece girmek niyetinde. Zaman zaman zenginlere de dokunarak. Bu süre içerisinde onun bir dünya çapında işte Amerika ile Avrupa ile şunla bunla bir boy ölçüşmeye gireceği kanısında değilim. Çünkü Çin her şeyden önce rasyonel davranan genellikle, yani imkanlarıyla birlikte davranan, imkanlarını dikkate alarak davranan bir ülke. Yani özetlemek gerekirse ABD'nin bu adımı, evet, Fransızları çok kızdı, üzdü. Şimdi Charles Michel'in açıklamasını siz az evvel söylediniz.
Evet.
Belçika'nın eski başbakanıdır biliyorsunuz. Kendisi de başbakanken Fransız Rafale'leri yerine ABD uçakları almasına karar vermiş bir adamdır. Yani şimdi keza von der Leyen'in de açıklaması kendisinin her zamanki zerafetine uygun. Yani işte hak yerini bulsun, adet yerini bulsun kabilinden yapılmış bir açıklamadır. Evet. Avrupa ABD'ye mecburdur. Yani emperyalist kanat ABD'nin liderliği olmaksızın özellikle de Batı Avrupa'daki refah sürdürülemez, güvenlik sürdürülemez. Dolayısıyla ABD ne yaparsa yapsın, ne kadar devirirse devirsin, bunlar yine kuzu kuzu, yani kaz yavruları gibi onun arkasında kalacaklardır. Yani bundan kaygı duymaya gerek yok. Burada asıl önemli olan hani bunun bizim bölgemize, bizlere nasıl etkileri olacak?
Etki olacak. Peki, tabii bir de önümüzdeki sene Fransa'da 2022'de seçimler var. Tabii şimdiden biraz erken aslında ama içeride de iç kamuoyunda da çok tartışmalar var. Fransızlar da aslında bir şey yapmasalar da ateşli bir biçimde tartışıyorlar. Onu da pek seviyorlar.
Bunu çok iyi yaparlar ama. Yani.
Evet, evet. Kesinlikle. Ya iç politikada da çok büyük bir etkisi olmaz herhalde, değil mi?
Şimdi bu de Gaulle'cu damar dediğimiz, yani Fransa'nın kendi başına nükleer güç olmasını sağlayan bir damardır o. Yani o gerçekten önemli bir damardır. Yani o hala çok eski Fransız diplomatlarında, bazı sağ siyasetçilerde, hatta soldaki siyasetçilerde de varlığını koruyan ama daha çok söylem düzeyinde kalan bir şeydir. Bir de dünyanın realiteleri var. Şu anda Fransa'ya hakim olan zihniyet, yani gerek bürokrasisinde gerek siyasetinde, Macron başta olmak üzere, kesinlikle Atlantist'tir. De Gaulle taklidi yapmaları yeterince inandırıcı değildir. Çünkü dünya De Gaulle'ün dünyası değil. Bugünkü dünya başka bir dünya. Dolayısıyla yani bu ABD de bunların zannediyorum ölçüsünü alıyordur az çok. Tabii ki bu bir, yani İngilizce deyimle public humiliation, yani herkesin önünde rezil etme gibi bir durum oldu ve tabiatıyla iç politikada da Macron aleyhine kullanılacaktır. Ama şimdi Marine Le Pen de gelse, başkası da gelse, yani aşırı sağ lider de gelse, Fransa'nın kendi başına bir Avrupa savunma mimarisi oluşturma ihtimali mevcut değildir. Dolayısıyla son kertede sonuç değişmez.
Evet. Peki gelelim bizim bölgemize. Bu tabii Amerika'nın aslında hepimizin de bildiği işte Asya Pasifik, biraz da Afganistan'la da ilintili yanlar olduğunu ben doğrusu düşünüyorum. Afganistan hamlesinin de böyle bir müthiş bir Saigon yenilgisi falan benzetmeleriyle izah edilecek bir yanı olmadığı kanaatindeyim. Ama hani bütünsel olarak baktığımız zaman Amerika'nın bir Asya yönelimi zaten hepimizin bildiği bir şey. Ona yönelik bir adımı saydığımızda Orta Doğu'da Amerika'nın bir ayağının biraz daha sanki topallar hale gelmesini beklemek mümkün mü diye soracağım, bizi ilgilendiren parçası olarak.
Şimdi bakın, bu sorunun yanıtının birinci ögesi Orta Doğu'da, Orta Doğu'da İsrail diye bir devlet varlığını sürdürdüğü sürece ABD Orta Doğu'dan yok olmayacaktır. Yani ne Topal ne Çolak vesaire ABD her zaman orada olacaktır bir şekilde. Yani ABD, ama bu varlığını doğrudan güç projeksiyonuyla değil bir takım dediğim gibi aracılarla yürütecektir. Ve burada neden mesela Avrupa'yı özellikle de Fransa'yı kullanmasın? Mesela Fransa'nın da bu role çok istekli olabileceği kanaatindeyim. Ben şahsen bunun işaretlerini aldım. Irak zirvesinde Macron'un katılmasından
Musul ziyareti
işaretlerini aldım. Fransızların bir de geleneksel, hani aslında biraz sanal olmakla birlikte Araplara da hoş görünen ülke şeyi vardır. Yani hani İsrail-Arap çatışmasında, gerçi öyle bir çatışmada kalmadı aslında. Çünkü Arap rejimlerinin tamamına yakını satıldı. Dolayısıyla yani öyle bir şey kalmadı ama yani Fransa Orta Doğu konusunda bilgiye sahip bir ülkedir ve orada yoğunlaşabilir. ABD çıkarlarını, Batı emperyalizmin çıkarlarını rahatlıkla orada temsil edebilir. Bu konuda Almanya'nın da mali desteğini almakta zorlanmayacaktır diye düşünüyorum. Ve bunun özellikle, yani bizim bunun sonucu da benim görebildiğim kadarıyla, yani Fransa'nın bir şekilde Irak'ta örneğin, şimdi söylenip duruyoruz ABD bize komşu oldu, güneyimizde Rusya komşu oldu diye, Fransa gibi bir komşumuz olma ihtimalinin de gözden kaçırılmaması gerektiğini söylüyorum. Ve yani Fransa, şunu da unutmamak lazım, Fransa bizim akranımız olan bir ülke değildir. Yani itilip kakılacak, hani özellikle Türkiye'nin şu anda yeni yönetildiği akıl ve zeka seviyesinde asla hafife alınacak bir ülke değildir. Onun için bunları dikkatli takip etmesi gerekir. Türkiye'de sadece iktidarın değil, muhalefetin de.
Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok mersi.
Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Evet, emekli diplomatımız Engin Solakoğlu'yla konuştuk. Amerika'nın AUKUS girişimi, Asya'daki hedefleri, Amerika'nın küresel bir güç olarak uyguladığı strateji, bunun için transatlantiğin öte yakasındaki müttefiki Fransa'yla, Fransa'ya attığı tokat diyelim, nerelere varacağı transatlantik bağlamında, oradan biraz da Orta Doğu'da sormak iyi oldu doğrusu Engin Solakoğlu'na efendim. Childish Gambino, This is America diye veda edelim bugün size efendim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den, hoşçakalın.
I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. I'm whipping them. Look how I'm geeking them. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm on get it. Watch me move. This is Sally.
plug on Oaxaca. Whoa. They gonna find you like Paco.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.